J リーグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 31 Ocak 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik olacak. Sporda yaşanan gelişmeler ikinci konu başlığımız olacak bugün ve stüdyomuzda spor yorumcusu Ali Kuna ağırlayacağız. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti depreme bile gerek yok. Yıkıldı, yıkılacak evlerde 25 bin kişi yaşıyor. İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm için boşaltılan tabut evler ayda 400-500 liraya kiraya veriliyor. Ağır riske rağmen bölgede 25 bin kişi yaşıyor. Fikirtepe'de 10 yıl önce dönüşüm yapılacak diye ev sahipleri evlerini boşalttı. Ama müteahhitler battı, yeni ev hayalleri yarım kaldı. Nasılsa yıkılacak diye bakım bile yapılmayan evler harabeye döndü. Zamanla bazı aileler geri geldi. Boş evler ise 400-500 liraya kiraya verildi. Sahibinin arayıp sormadığı boş evlere yerleşenler de var. Evlerin durumu içler acısı, kolonlar patlak, duvarlar yıkık dökük, penceresi kapısı yok. Buna rağmen gidebilecek başka yeri olmayan 25 bin kişi yaşıyor Fikirtepe'de. Tehlikeye dikkat çeken Leke Fikirtepe platformu sözcüsü Engin Akgüzel, bırakın beklenen depremi, yoldan araç geçerken evimiz yıkılacak korkusu yaşıyor insanlarımız diyor. Milliyet gazetesinin manşeti diğerleri de kavuşsun. Evlat nöbetinde 151. gün demiş gazete. Diyarbakır'da HDP binası önünde tuttukları evlat nöbeti sayesinde çocuklarına kavuşan aileler mutluyuz, biz kavuştuk çocuklarımıza, diğer aileler de kavuşsun diyor. Çocuğu 5 yıl önce PKK'ya katılan anne Hatice Ceylan, 8 Ekim'de HDP Diyarbakır İl Binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. 2015'te 15 yaşındayken PKK'ya katılan oğlu Cafer için 2 ay il binası önünde oturan anne Ceylan, 9 Aralık'ta oğluna kavuştu. Ceylan, "Beni eylemde gören oğlum aradı, bir ay sonra da kaçıp geldi. Rabbim aynı mutluluğu diğer ailelere de yaşatsın," dedi. Hüsniye Kaya, eylemin 6. gününden itibaren kızı Mekke için il binası önündeydi. 14 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığını söylediği kızına 5 yıl sonra 29 Aralık'ta kavuştu. Oturma eylemine destek vermeye devam eden anne Kaya, "Yıllardır çektiğim acıyı bir ben bilirim. Mutluyuz. Tek istediğimiz bu acılar bitsin," diye konuştu. Aile sayısı 77 oldu başlığı var. Annelerin evlat nöbeti Hacire Akar'ın 22 Ağustos 2019'da HDP il binasına giderek PKK tarafından kaçırıldığını söylediği oğlu Mehmet Akar'ı istemesiyle başladı. Hacire Akar'ı diğer anneler izledi. HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 77'ye yükseldi, diyor Milliyet Gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti şehit ailesinin ağlatan bağışı. 15 Temmuz'da şehit düşen Cennet Yiğit'in ailesi devletin verdiği daireyi Elazığ'daki depremin ardından halkın yardımına koşan Türk Kızılay'ına bağışladı. FETÖ'cü darbecilerin hava saldırısında şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 15 Temmuz'da Kızılay'ın bize yaptığı hizmetlerden çok etkilenmiştik. Elazığ depreminde de Kızılay'ın çabaları bizi duygulandırdı. Eşim gün Kızılay'a sahip çıkma günü, dairemizi bağışlayalım dedi. Çünkü deprem oluyor, sel oluyor, Kızılay koşuyor, Elbap'ta, Afrin'de hep Kızılay var. Kızım Cennet'in de bu yönde bir vaadi vardı. Kızılay'ı siyasete alet edenler utansın," demiş Sabah gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Erdoğan'ın yanındayız." Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki durum hakkında deneyimli bir lider olduğuna dikkat çekerek, "Kendisi bizim ortağımız ve NATO müttefikimiz, onun yanındayız," dedi. James Jeffrey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenemeyeceğini açıkça söylemiştik, şimdi sonuçlarını görüyor," ifadesini kullanarak, İdlib'de terör örgütü olarak kabul ettikleri DAEŞ, Nusra ve Heyet Tahrir el-Şam gibi grupların faaliyet gösterdiği ve HTŞ'yi doğrudan El-Kaide'nin uzantısı olarak kabul ettiklerini belirtti. Jeffrey, Rusya destekli Esed güçlerinin ise sivil ayrımı gözetmeden saldırılar yaptığını söyledi. 700 bin kişi Türkiye'ye ilerliyor başlığı var. Suriye rejimi ve Rus savaş uçaklarının son 3 günde İdlib'de 200 hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi. Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişiler uluslararası bir krize neden olabilir uyarısında bulundu. Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği konusunda herhangi bir ülkeden daha fazlasını yaptığını ve 10 milyarlarca dolar harcadığının altını çizen Jeffrey, Rusya destekli Esed güçleri Türkiye'yi baskı altına almak için mültecileri silahlandırıyor. Bu kabul edilemez," ifadelerini de kullandı. Sürmanşette ise "Yunanistan Ege'ye duvar örüyor" başlığı var. Yunanistan, Türkiye'den Ege Denizi yoluyla gelen sığınmacıları engellemek için yüzen koruma sistemi kurmayı planlıyor. Yunan Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan ihaleye göre sistemin 2.7 kilometre uzunluğunda ve 1.1 metre yüksekliğinde bir ağ ya da bariyer şeklinde olması planlanıyor. Bariyerin 50 santimetrelik bölümünün su yüzeyinde bulunması ve burada yanıp sönen ışıkların olması isteniyor. Sistemin 3 ay içinde yerleştirilmesi bekleniyor, ancak kesin lokasyon henüz belli değil. Türkiye gazetesinin manşeti "Ölenleri yakıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü virüs için acil durum ilan etti. Çin gerçek ölü sayısını gizlemek için her yolu deniyor. Cesetler gizlice krematoryumda imha ediliyor. Katil virüs Çin'in elini kolunu bağladı. Wuhan'da başlayan hastalık 22 ülkeye sıçradı. Koronavirüs ile ilgili şüpheler de sürekli artıyor. Toplu ölümlerin başladığı, hükümetin ise gerçekleri gizlemek için her yolu denediği öne sürülüyor. Çinli yayıncıların krematoryum çalışanlarıyla yaptığı röportajda korkunç şüpheleri doğruluyor. Kremasyon merkezi çalışanları hastanelerden getirilen yüzlerce ceset kayıtlara eklenmeden gizlice yakılıyor dedi. Çin'in hasta sayısını karşılayacak yatak ve personele sahip olmadığı söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü virüsün şimdiden SARS'ı geçtiğini duyurdu. Çin'den gelen Türklerde hayalet şehirler oluştu diyor. Maskeler kapış kapış gidiyor başlığı var. Koronavirüs salgını şu an Türkiye için tehdit arz etmese de tedbirli olmak isteyenler korunmanın yollarını arıyor. Maske satışları son günlerde patladı. 50 ila 75 kuruş arasında olan fiyatlar bu talebe bağlı olarak 1,5 liraya fırladı. Bazı eczaneler 100 maske bize bir ay idare ediyordu, şimdi günde 2-3 bin adet satıyoruz dedi. Yeni Şafak gazetesi Wuhan'dan alıp gelecek başlığını atmış. Ölü sayısı 170'e fırladı diyor gazete. Çin'deki yeni koronavirüsten ölenlerin sayısı 170'e fırladı. Salgından etkilenenlerin 1370'inin durumu da ağır. Ülkede sinema salonu, müze, spor salonu gibi tüm mekanlar kapatıldı. Metro, havalimanı ve garlarda herkesin ateşi ölçülüyor. Rusya, Çin'le olan sınırını kapattı demiş gazete. Koca Yusuf isimli askeri kargo uçağı yeni koronavirüsün ilk görüldüğü Wuhan'da mahsur kalan 34 Türk, 5 Azerbaycanlı, 7 Gürcü ve 1 Arnavutluk vatandaşını alıp Türkiye'ye getirecek. Etimesgut'tan havalanmadan önce uçağa TİKA'nın hazırladığı tıbbi malzemeler yüklendi. Yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Dönüş yolunda birden çok kişi aynı anda maskesini çıkarıp yemek yiyemeyecek. Gelen yolcular 14 gün boyunca karantinada tutulacak demiş Yeni Şafak gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti "Kudüs için nöbetteyiz. Başta Türkiye ve Filistin olmak üzere bütün müminler meydanlarda. Küresel eşkıya Amerika Birleşik Devletleri ile terör devleti İsrail'in Kudüs'ü Siyonistlere teslim etme planına tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'de siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları Kudüs'ü Yahudileştirme tezgahına sert tepki gösterirken Filistin'in birçok bölgesinde İsrail'i protesto eylemleri yapılıyor. Akit'e konuşan Filistinli aktivist Musa Hicaz, "Elimizde silah olmasa da meydanlarda nöbetteyiz. İşgal oyununa müsaade etmeyeceğiz." dedi. Akşam gazetesinin manşeti "Bu zübbeye haddini bildirin." Irkçı Yunan vekil Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Türk bayrağını yırttı. Bakan Çavuşoğlu, "Bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı en iyi onlar bilir, hadlerini bilsinler." dedi. Yunanistan'da suç örgütü kurmaktan yargılanan Avrupa Parlamentosu milletvekili ırkçı Ioannis Lagos, genel kurul oturumunda "Türkiye her istediğini yapabiliyor" diyerek yanında getirdiği kağıt Türk bayrağını yırttı. Provokasyon büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa Parlamentosu'nun bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz." dedi. Avrupa Parlamentosu ırkçı vekil için yaptırım süreci başlattı. Yunan dışişleri de bir açıklamayla densizliği kınadı diyor Akşam gazetesi. Plan işgali meşrulaştırır başlığı var. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden bir bölüm alınmış başlığa. 2020'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte hazırlayıp açıkladığı 100 yılın planına geniş yer ayrıldı. Bildiride planın işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştıracağı, çözümün 1967 sınırları esas alınarak kurulacak Filistin devleti olduğu vurgulandı. Milat gazetesinin manşeti tam bağımsız Filistin. Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'i İsrail'e peşkeş çekme planına Türkiye'de okuyan Müslüman öğrencilerden tepki var. Kudüs İslam'ındır. Tam bağımsız Filistin için İslam dünyası birlik olmalı. Son gazetemiz bugün Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti Yunan şımarıklığı haddini aşıyor. Batı'nın Doğu Akdeniz piyonu Yunanistan, uluslararası hukukun bütün kurallarını çiğneyerek Türkiye'nin etrafını denizlerden çevrelemeye çalışıyor. Sinsi ve sistematik bir işgal taktiğiyle yıllardır adaları silahlandıran Atina yönetimi, kazandırıcı zaman aşımı üzerinden Türkiye'nin deniz yetki sınırlarına ve hava sahasına çöreklenme hesapları yapıyor.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sabah Nur Sayılgan hattımızda bizi bekliyor. Sabah Nur Sayılgan, günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan. Dilersen gündemin sıcak başlıklarıyla hemen başlayalım. Haftanın son iş gününde başkent Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Saat 11'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. AK Parti'de bu yılın ilk il başkanları toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak. Gündeme dair mesajlar vermesini bekliyoruz Recep Tayyip Erdoğan'a. Toplantıda ülke gündeminin yanı sıra ilçe kongre süreçleri ve ilçe başkan adayları ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidecek. Kılıçdaroğlu 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacak. Depremzedeleri ziyaret edecek. Tabi gündemde yakından takip ettiğimiz bir diğer başlıksa koronavirüs. Çin'de görünen ve hızla yayılmaya başlayan koronavirüs için Türkiye tüm önlemlerini, tedbirlerini aldı. Bugün de Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıdan çıkan kararlar oldukça önemli. Bizler de gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Yargının gündemine bakacak olursak Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi davaları Sincan yerleşkesinde görülmeye devam ediyor. O davalar neler? Kara Kuvvetleri Komutanı davası, Akıncı Üssü davası ve Jandarma Genel Komutanlığı davası Sincan yerleşkesinde görülmeye devam ediyor. Arzu Türkdoğan.
Sabah Nur Sayılgan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik. Hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ayrıntıları var. O toplantının ardından yayınlanan bildiride gündeme ilişkin açıklamalar, detaylar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu planına tepki var. Bu bir ilhak planıdır diyor Milli Güvenlik Güvenlik Kurulu bildirisinde. Nasıl değerlendireceksiniz hem bu açıklamayı hem yaşanan gelişmeleri?
Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu plana net bir şekilde karşı çıktı. Dün akşam yaptığı açıklamalarla bu anlaşma değil işgal projesidir dedi ve Türkiye'nin tutumunu da şeyde gördük. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının açıklandığı bildiride gördük. Bugün bir konuşma daha yapmasını bekliyoruz saat 11'de. Orada da yine İsrail ile ilgili bu konuda Türkiye'nin tutumunu açıklayacak. Şimdi 1947 yılından bugüne baktığınız zaman daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda o fotoğrafları Cumhurbaşkanı da göstermişti. Filistin'e ait topraklarla İsrail'e ait toprakların nasıl küçüldüğünü hep beraber gördük. Yani o şu an İsrail Devleti'nin kurulu olduğu alan tamamıyla Filistin'e aitken aradan geçen 60-70 yıllık zamanda neredeyse yok olma noktasına geldi Filistin Devleti. Ve bu Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen yapılıyor. Birleşmiş Milletler'in İsrail'i kınayan, İsrail'e karşı aldığı birçok karar var. Fakat bunların hiçbir tanesi gerçekleştirilmedi. Yani yasa dışı şekilde Filistin topraklarını işgal ederek yerleşim yerleri açıyorlar Yahudiler için. Yurt dışından getirdikleri insanlar için. Bu tamamen kural dışı, yasa dışı ve işgal. Onun dışında zaten o bölgelere yayılma planı da defalarca tartışıldı ve konuşuldu. Hep işgal anlamında. Bu son Trump'ın açıkladığı plan da oturup hesapladılar herhalde. Yani iki tarafta da seçim var. Biliyorsunuz Netanyahu seçimleri kazandılar ama İsrail'de hükümeti kurma görevini aldı. Fakat bir türlü hükümeti kuramadı. Hükümetsizlik var şu anda orada. Trump da bu yılın sonunda, Kasım ayında Amerika'da seçim var. İkisi de seçime gidecek tekrardan. Büyük ihtimalle İsrail'de de aynı şey olacak. Dolayısıyla oturup hesaplayıp planlayıp yani ortada oyu nasıl karıştırırız ve biz seçimleri nasıl alırız hesabıyla yaptıkları bir plan çalışması diye görüyorum ben bunu. Ve tamamıyla zaten var olan işgali resmi hale, somut hale dönüştürme projesi diye nitelendirebiliriz. Bakıldığı zaman da İslam dünyasından Türkiye dışında kimseden ses çıkmıyor. Mısır'la Suudi Arabistan'ın yön değiştirmesi ve diğer Körfez ülkelerinin yön değiştirmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in burada Filistin meselesinde istediği gibi at koşturmasına sebep oldu. Mısır'dan ve Suud'dan yapılan açıklamaları izlediğimiz zaman, okuduğumuz zaman diyorlar ki orta yol bulunsun, itidal bulunsun, işte gerçekçi bir çözüme kavuşulsun mealine gelebilecek açıklamaları hep beraber okuduk. Yani bugüne kadar olmayan açıklamalar. İsrail, Suudi Arabistan'daki Veliaht Prens yönetimi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki diğer yönetim, ayrıca darbeci Sisi yönetimi tamamen Amerikan boyunduruğuyla hareket eden, Amerikan tezleriyle hareket eden iki yönetim, üç yönetim, Körfez ülkeleri, Arap dünyası kesinlikle kendi çıkarlarıyla hareket etmiyor. Ve bu son iki senedir gördük ki Amerika ne derse onu yapıyorlar. İsrail ve Filistin mevzusunda da benzer şeyler yaşanıyor. Burada sesi çıkan, itiraz eden tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama tabii itiraz etmek veya işte yüksek sesle bunları dile getirmek çok güzel. En azından hissiyatınızı ortaya koyuyorsunuz. Filistin'le yaptığınız paylaşımı ortaya koyuyorsunuz. Ama neticeye baktığınız zaman burada bir sonuca ulaşmak mümkün olmuyor. Çünkü tek başına Türkiye'nin yapabileceği çok da fazla bir şey yok. Yani büyük bir İslam coğrafyası var. Diğer İslam devletleri var, Müslüman devletler var. Bunların hep birlikte hareket etmesi halinde sonuç alınabiliyor. Dediğim gibi bugüne kadar binlerce, onlarca karar çıktı Birleşmiş Milletler'den. Fakat hiçbir tanesi İsrail tarafından uygulanmadı. Ve İsrail yayılmacı politikalarına devam etti. İran'la olan gelişmeler de ortada. İran'da büyük bir karmaşa var. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlar var. Süleymani'nin öldürülmesinden sonra yaşanan gelişmeleri hepimiz biliyoruz, okuduk, gördük, izledik. Dolayısıyla tam bir karambol durumunda yeni bir planla ortaya çıktılar ve bunu bir barış planı diye sunuyor Trump. Ama barışla alakası, ilgisi hiçbir şekilde olmayan bir plan. Okuduğunuzda, baktığınızda İsrail daha da yerleşiyor ve Filistin'i daha da kontrol altına alan bir yapıya dönüşüyor. Haritayı da incelediğinizde parça parça toprak verdiklerini görüyorsunuz Filistin devletine, ama bunlar tamamen İsrail'in içerisinde. Yani bunların dışarıyla teması, denizle teması kesinlikle yok. O tecrit yine devam ediyor. Bunu niye yapıyorlar? kontrolünü sürdürmek için ve dünyaya daha da bu yayılmacı politikaları aktarmak için ve en önemli konu da Kudüs. Kudüs biliyorsunuz Müslüman dünyası için, İslam dünyası için vazgeçilmezlerin başında gelen mekanlardan, şehirlerden ilk kıblesi İslam aleminin. Dolayısıyla ve Filistin devletinin değişmez başkenti olarak kabul edilen bir yer. Şimdi bu plana bakılırsa Kudüs'ü İsrail devleti alıyor ve İsrail'in başkenti olarak ilan etti zaten daha önce. Büyükelçiliğini taşıdı oraya. Başka ülkeler de taşıdı. Şimdi Kudüs'ü tamamen işgal edecek bir plan ortaya konuldu. Filistin devletine de Doğu Kudüs'te işte bir başkent olarak Doğu Kudüs'ü tanıyoruz diye bir açıklama yapıldı planda. Ama Kudüs'ün yakınlarıyla, Kudüs'ün o merkezi yerleriyle, bölgeleriyle alakası olmayan bambaşka bir yerde, izole bir şekilde oluşturulacak bir bölgeden söz ediyoruz. Yani dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın plan tamamen Amerikalıların, İsraillilerin ya da Siyonistlerin, Yahudilerin istediği şekliyle yazılmış, çizilmiş. Hiçbir şekilde Filistin devletine gerçek anlamda bir varlık tanımayan bir plan ve kesinlikle de barışa hizmet edecek bir plan değil. Tamamıyla Filistin'i yok etmeye, İsrail'i işgal etmeye, Kudüs'ü işgal etmeye dönük gerçeklikleri olan bir yapıda sunuldu. Önümüzdeki günlerde bunun beraberinde barışı getirmesi çok çok zor. Orada mücadele devam edecektir yani.
Peki, şimdi yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dedik. 4,5 saat sürdüğü bilgisi var. Toplantıda bu Orta Doğu başlığından ayrı bir de Suriye, Libya konularının ele alındığı söyleniyor. Bir de tabii depreme hazırlık çalışmaları da konuşuldu deniyor. Evet. Hürriyet gazetesindeki haberde. Suriye başlığında tabii İdlib konusu çok önemli. İdlib'de Esad güçlerinin oraya saldırısı devam ediyor ve oradan 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru hareketlendiği, göç ettiği bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz İdlib'deki son durumu?
İdlib'de, Suriye'de biz Rusya ile ortak hareket ediyorduk. Astana ve Soçi süreçleriyle beraber. Bazı noktalarda ateşkes ilan edildi. Halep'te mesela, oradaki sivillerin boşaltılmasıyla ilgili Türkiye araya girdi. Orada ateşkesle birlikte bir kısım sivil boşaltılmıştı hatırlarsanız. Bu taraflara getirildiler. Türkiye sınırına doğru. İdlib'de de aynı şeyler oldu. Daha geçen hafta Almanya'dayken Cumhurbaşkanı İdlib'le ilgili de bir ateşkes ilanı gündeme gelmişti. Rusya ile yapılan görüşmeler sonrasında. Fakat ondan sonra gördük ki yani Rusya bu ateşkeslerin ya da varılan mutabakatların hiçbir tanesini uygulamadı. Türkiye Suriye politikasında yalnız kaldı. Yani ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Rusya verdikleri sözleri tutmuyorlar. Herkes kendi gündemini dikte ettiriyor ve uyguluyor. Bu açık yani sahada görülen bir şey. Türkiye de kendi politikasını uyguluyor. Ha Türkiye ne yaptı? Mesela şunu yaptı. Suriye'de geldiğimiz noktada yalnız kaldık derken Türkiye ne yaptı sorusuna yanıt vermemiz lazım. Türkiye de kendi politikasını uyguladı Suriye'de. Bize ciddi şekilde DAEŞ saldırısı yapılmıştı 2012 yılında ve öncesinde, sonrasında. Arkasından PKK'dan çok, çok ciddi saldırılar aldık. Hepimiz yaşadık bunları. Türkiye ne yaptı? Önce Fırat Kalkanı'nı yaptı. Ardından Zeytin Dalı'nı, sonra da Barış Pınar Harekatı'nı yaptı. Üç önemli harekatla Suriye'ye girdik. Ve oradaki terör örgütünü yok etmek için ve sınırlarımızı kontrol etmek adına hamleler yaptık. Ha bunları kimle yaptık? Türkiye tek başına yaptı. Ne Amerika ile danışılarak yapıldı, onların onayıyla yapıldı, ne de Rusya'nın, ne de Suriye'nin. Yani Türkiye kendi gündemiyle ilgili olarak gücünün yettiği, imkanlarının el verdiği miktarda operasyonlarını gerçekleştirdi. Terör örgütünü sınırından uzaklaştırdı. Orada koridorlar oluşturdu. Gücü yetse güvenli bölgeler oluşturmaya devam edecek Türkiye. Ama burada birlikte tek başınıza da hareket edemiyorsunuz. Belli bir noktaya kadar gidebiliyorsunuz. Amerika ve Rusya'nın engelleriyle, durdurmasıyla, araya girmesiyle karşılaştık. Ha bu mücadele bitecek mi? Bitmeyecek. İdlib'de ne oldu? Bugüne kadar Rusya ile işte bu operasyonlarda yapılırken birlikte hareket ediliyordu. Fakat Rusya İdlib'deki neredeyse bütün insanları, çoluğu çocuğu dahil herkesi terörist görüyor. Dolayısıyla hiç sivil, hasta, yaşlı, kadın, çocuk demeden bombardıman yapabiliyorlar. Daha dün hastaneyi vurdular yani hatırlayın. O bölgede kalan son hastaneyi hedef aldılar ve vurdular. Yani bunlar kabul edilebilir şeyler değil. İnsanlık vicdanından söz ediliyor. İnsanlık, insani değerlerden, insan haklarından, özgürlüklerden. Yani Batı'nın çıkarlarına baktığınız zaman hiçbir değerin söz konusu olmadığını görüyorsunuz. Özellikle konu Müslüman coğrafyaysa. Yani hiçbir şekilde dikkate bile almıyorlar orada yaşayan insanları. Önemli olan hedeflerine ulaşabilmek. Dolayısıyla İdlib'de maalesef daha önce işte yapılan uzlaşmaların hiçbirisine uymadı Rusya. Bombardımana devam ediyorlar. Orayı ele geçirinceye kadar, belli bir noktaya kadar zaten ilerledi şu anda Suriye rejimi. Bizim Türk askerinin bulunduğu bölgeleri de içine alacak şekilde ilerlediler. Yani bu ilerleyişleri sürdürecekler. Türkiye'nin çabaları onları durdurmaya yetmedi. 700 bin kişi Türkiye sınırına geldiği söyleniyor ama nüfus daha da büyük. İdlib'de yaşayan nüfus daha da büyük. Tamamını vurmaya başladıklarında onların da Türkiye sınırına yüklendiğini görürsek şaşırmayacağız ama Türkiye'nin bu yükü kaldırması mümkün değil. Türkiye şu ana kadar sınıra gelenleri içeriye almadı. Orada yanlış hatırlamıyorsam 9 tane kamp oluşturuldu Suriye tarafında. Türk sınırlarında değil, Suriye tarafında. O kamplarda onların bakımı ve iaşesi sağlanıyor. Kimisi çadır kent, kimisi işte birket evler yapılmaya başlandı ama Türkiye bunu nereye kadar tutabilecek, destekleyebilecek ya da işte karşılayabilecek? Orası meçhul. Şimdi kış koşullarında bu biraz daha devam eder. Ama yani yaz ayları başladığında Türkiye'nin de farklı tedbirler aldığını göreceğiz. Dünya da buraya hiçbir şekilde sesini çıkarmıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye girdi. Arkasından bir boşluk bıraktılar, çekildiler. Obama yönetiminin yaptığı ilginç hamlelerden bir tanesi oydu. Arkasından Rusya'ya büyük bir alan açıldı. Rusya orayı neredeyse işgal etti. Oluşan boşluktan zarar gören Türkiye kendi hamlesini yaptı. 2-3 operasyon yaptı. Türkiye'yi de durdurdular belli bir noktada. Şimdi de insanlık dramına gözlerini kapatıyorlar. Yani bu ne insani ne vicdani hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil. Ama işte büyük devletlerin yaklaşımları böyle. Emperyalizm mi dersiniz, kapitalizm mi dersiniz, bayağı işte çıkarlar mı, petrol mü dersiniz, ne derseniz deyin. Yani burada enteresan bir durum yaşanıyor. Aynı Irak'ta olduğu gibi, aynı bugün Filistin'de olduğu gibi, aynı Uzak Doğu'da olduğu gibi belli noktalarda. Şimdi Müslümanların canı, kanı, malı hiçbir şekilde onların umurunda değil. Sesini çıkarıyor Türkiye, elinden geleni yapıyor ama mücadele bitecek gibi değil. Ne zaman Türkiye daha da güçlenirse, ne zaman belli bir kritik eşiği aşarsa, o zaman Türkiye'nin daha iyi sonuçlar aldığını göreceğiz. Ve eskisinden çok daha iyi pozisyondayız yani. Eski tehditler şu anda devam ediyor belki ama Türkiye öyle hamleler yaptı ki etrafındaki kuşatmayı da yarmayı başardı belli noktalarda ama İdlib için aynı şeyi söylemek çok da mümkün değil.
Peki, biraz önce de altını çizdiğimiz gibi bir de depreme yönelik değerlendirmeler yapılmış Milli Güvenlik Kurulu'nda. Elazığ ve Malatya illerimizde 24 Ocak 2020 tarihinde bir deprem meydana geldi. Manisa'da depremler oldu. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu depremler sonrasında alınan tedbirler, arama kurtarma faaliyetleri, sonrası yapılacak çalışmalar değerlendirildi deniliyor. Deprem konusunda yapılan çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz, yorumlarsınız?
Deprem konusunda yani tek bir şey söylemek mümkün değil. Ben otoritede değilim ama bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. 99 depremini bir hepimiz yaşadık. Ben gittim orada da görev de yaptım. Hem Gölcük'te hem diğer bölgelerde, Yalova'da. Oraları yaşadım yani, insanların neler çektiğini. Günlerce yardım beklendi. Deprem bir gerçeği Türkiye'nin. Burası deprem ülkesi, deprem coğrafyası. Çok önemli fay hatları var. Sadece İstanbul ve Marmara değil, işte Doğu Anadolu'da da olabiliyor. Güneyde de oluyor. Ege bölgesi şu anda zaten deprem fırtınası yaşıyordu birkaç güne kadar. Türkiye'nin her yerinde yıkıcı ve büyük deprem olabilir. Buradaki en önemli problem hazırlık yapmak. Devlet kentsel dönüşüm noktasında yasalar çıkardı. İstanbul'da çok önemli alanlarda değişiklikler yapıldı. Ama o kadar büyük bir konut stoğu var ki bunun hepsinin tamamını bir anda gerçekleştirmek devletin kendi bütçesinden yapabileceği bir şey değil. İnsanlarımızın ekonomik koşulları da ortada. Bunun insanların biraz daha bilinçlenerek yaptırılması gerekiyor. Mesela Kadıköy'de, Bağdat Caddesi'nde, orada burada, o civarlarda kentsel dönüşüm yapılıyor. Ama nasıl yapılıyor? 4 katlı binalar yıkılıyor. yerine 10 katlı binalar yapılıyor. Daireler daha da küçülüyor. Hem oradan bir rant rant da var yani işin içerisinde. Bu şekilde finanse ediliyor. Ha başka nasıl finanse edeceksin, yapacaksın? Üstüne para vermen lazım. Para var mı? Para da yok. Dolayısıyla yani vatandaş burada böyle bir tercih yapmak gerekiyor. Ama tercih yaparken de seçenekleriniz çok kısıtlı. Fakat burada her şeyi devletten beklemek de çok doğru değil. Çünkü yapamaz yani devlet. İstanbul'da 2 milyon belki daha fazla konut var. Bunun tamamını devlet yapsın ya da ben hiç hak kaybına uğramadan daha iyi yerde kazançlı bir şekilde konutumu yenileyim demek mantıklı değil. İnsanlar yani sonuç alamıyorsunuz. Dolayısıyla asıl olması gereken yerlerde kentsel dönüşüm yapılamadı. Fakat bu yapılmaya devam ediliyor. O tarafı ayrı. Fakat şurada devleti takdir etmek lazım. 99 depremini ben bizzat yaşadım dedim. Yani insanlara yardım çok geç gitti. Şimdi Elazığ depreminde gördünüz. Müthiş bir şekilde yani hemen birkaç dakika içerisinde yardım ekipleri oraya ulaştı. Devletin çok ciddi bir şekilde organize olduğunu görüyoruz. Hem devlet kuruluşları, AFAD başta olmak üzere, diğer belediyeler başta olmak üzere hemen o organizasyonla bölgeye yardım ediyorlar. Kurtarma ekiplerini gönderiyorlar. Bu büyük bir iş. Daha önce Türkiye'de böyle bir yapı yoktu. Bunu da AK Parti hükümetleri oluşturdu. AFAD çok önemli bir kuruluş. Şu anda yeni bir proje üzerinde de çalışılıyor. Depremde kesintisiz iletişim. Yani en azından insanların birbiriyle haberleşmesi anlamında. Bununla ilgili de yeni bir proje yapılacak. AFAD çok büyük bir değişimdir Türkiye için. İhtiyaç olan bir şey. Ama deprem sonrasında acil yardım ve kurtarma önemli ama asıl önemli olan yıkılmayı engellemek. Bunun için de bir, vatandaşlarınızın ahlaklı olması lazım. Müteahhitlerinizin ahlaklı olması lazım. Her şeyin para pul ile hesap edilmemesi ve tekniğe uygun şekilde yapılması lazım. İnşallah onların yapıldığı günleri görürüz. Ama her an deprem olabilir yani Türkiye'de.
Gerçekten
bunu da göz ardı etmemek lazım. Vatandaşların da hem çocuklarına hem yakınlarına, ailelerine bu noktada eğitim vermesi lazım. Devlet yapmıyor, devlet etmiyor demek kolay da iletişim çağındayız. Yani artık herkesin elinde telefon var. Bu sıkıntıyı da hepimiz biliyoruz. Herkesin de kendi tedbirlerini gecikmeden alması lazım.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Ali Kunak stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bugün gazetelerde ilk sayfalarda 19.03'te imzayı attı başlığı var. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu. Dün de imzalar evet. Atıldı. 1,5 yıllık sözleşme imzaladı Sergen Yalçın. Neler söyleyeceksiniz?
Sergen tabii Türk futbolunun gerçekten çok önemli bir ismi. Futbolculuğundaki kişisel kabiliyeti, zekası, futbol zekası tartışılmayacak düzeyde bir insan. Ve doğma büyüme Beşiktaş'tı. 9 yaşında Beşiktaş'ın kapısından girmiş. Beşiktaş'ın çocuğu diyorlar. Hakikaten Beşiktaş'ın çocuğu Sergen. Zaten futbolunun en üst zirve dönemlerinde Beşiktaş'ta yaşadı. Daha sonra diğer takımlarda da oynadı. Bayağı takımda oynadı. Ama Beşiktaş'tı Sergen olarak. Her zaman insanların kalbinde ve gönlünde yerini aldı. Zaten sene başında Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarının bir Sergen Yalçın konusunda isteği vardı. Fakat o dönemin başkanı Fikret Orman ve ekibi Sergen Yalçın'la anlaşmak yerine Abdullah Avcı'yı tercih ettiler. Abdullah Avcı ile tribün arasında tam bir şey olmadı. Pozitif bir enerji oluşmadı maalesef işin gerçeği. Sonuçlar da iyi gitmeyince tribün baskısına hiçbir şey dayanamıyor. Bunun örneğini biz geçen sene Fenerbahçe'de de yaşadık. Ali Koç göreve gelir gelmez Ersun Yanal ben olmadığım sürece bu kulüpten içeri giremez diye beyanat verdi. Ama ligin 13-14. Haftasında Ersun Yanal'la çalışmak zorunda kaldı. Çünkü tribün baskısı ve başarısız sonuçlar Ali Koç'u buraya getirdi. Ve şimdi Fenerbahçe belli bir düzeyde geldi, oturdu ve geçen hafta oynadığı maçla hakikaten Ersun Yanal'ı getirmekte iyi bir icraat yaptığını ortaya koymuş oldu. Şimdi ligi konuşurken onu ayrıca değerlendiririz de Sergen olayını dağıtmayalım. Tribün baskısı neticesinde yeni gelen Ahmet Nur Çebi yönetimi de Sergen'i teknik adam olarak görevlendirdiler. Abdullah Hoca ile yollarını ayırdılar. Sergen tabii ki iyi bir teknik adam. Daha önce çalıştırmış olduğu takımların hepsini hava getirdi. Böyle bir futbol oynayışında bir temaşa zevki bakımından ve sonuç alma bakımından gerçekten gittiği takımlara pozitif katkısı çok fazla oldu. Burada da mutlaka olacaktır. Ama Beşiktaş'ta işler çok kolay değil. Niye? Kadro derseniz çok öyle helvanın iyi olabileceği bir kadro değil işin gerçeği. Un, yağ, şekerde kalitenin yüksek olması lazım iyi helva olabilmesi için. Sergen de iyi helva yapacak tabii. İlk 1-2 hafta belki bir yeni gelmenin vermiş olduğu enerjiyle bazı güzel sonuçlar alınabilir ama Beşiktaş'ın kadro yapısıyla Sergen ne kadar en üst düzeyde gider bunu biz zamana da bırakacağız, zamanla göreceğiz diyelim. Yollar açık olsun Beşiktaş'a, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ikinci yarı iyi güzel sonuçlarla Beşiktaş taraftarının bu dün akşamki, yani düşünün, bir imza atma törenine akşamın o saatinde, iş gününde 22 bin kişi geliyor. Bu çok büyük bir sevgi demek, evet. Bu çok büyük bir ilgi demektir. Evet. Umarım bunun karşılığını alırlar.
Evet, başarılar diliyoruz Sergen Yalçın'a. Evet. Şimdi ligin 20. haftası başlıyor. Evet. İlk maç Başakşehir Gençler Birliği diyor gazete.
Evet, ligimiz ikinci yarı şaka maka işte üçüncü haftaya geldik, başlıyoruz. Baktığımız zaman Sivasspor'un 4 puan önde bir liderliği söz konusu. Geçen hafta deprem nedeniyle Trabzon-Malatya maçı oynanmadı. Trabzon biraz geride kaldı. Fenerbahçe Başakşehir'i yenince öne geçti. Ve 37 puanla şu anda ligin ikincisi konumunda. Bu hafta Başakşehir Gençler Birliği maçıyla başlıyor. Ancak haftanın maçı Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı tabii ki. Bu geçtiğimiz hafta maalesef biliyorsunuz bir deprem acısı, evet, yaşadık. Halen, evet, insanlar o acıyı yaşayanlar var. İşte çadırda yatıyorlar, evlerine giremiyorlar, tedavi görenler var. Acılarımız çok büyük.
Evet.
Ülkenin en üst kademesinden, devletimizin en üst kademesi, Cumhurbaşkanlığından en alt bireyine kadar bütün ülke tek yürek olduk, depremde birleştik.
Evet.
Ama birleşmeyen birileri vardı, kulüp yöneticileri. Bakın ben her gelişimde buraya kulüp yöneticilerim. Geçen hafta o ortamda bile kaos yarattılar.
Evet.
Yani Trabzonspor, Malatyaspor maçının ertelenmesini çeşitli yerlere dayanarak bir beyanatlar savaşıyla yarın oynanacak olan Trabzon-Fenerbahçe maçını gerdiler.
Evet.
Trabzon-Fenerbahçe maçları zaten geçmişten beri hep sıkıntılıdır, hı hı, ülke futbolu. Ama son bir iki seneden beri böyle bir hafif bir yumuşama olmuştu. Fenerbahçe seyircisi Trabzon'da maça gidiyordu. Trabzon seyircisi Fenerbahçe standına maça geliyordu. Bir şey olmuştu. Ama iki demeç, arka arkaya verilen iki demeç bir anda gerdi yine. Hı. Yani bu kadar düşüncesizce verilen demeçler neticesinde yarınki maç için herkes tedirgin. Herkes tedirgin. Acaba olay çıkacak mı? Acaba maç nasıl olacak? Maçta hakem hataları tansiyona nasıl yansıyacak? Hakem nasıl maç yönetecek? Herkes bunun derdine düştü. Biraz da saha dışı bizde maalesef futbolun önüne geçiyor. Bu çok önemli bir eksiğimiz bizim. Eksimiz daha doğrusu. Maalesef geçen hafta deprem konusunda bizim ülkemizde herkes tek yürek olup sınıfı geçerken futbol kulübünün yöneticileri sınıfı geçemediler.
Evet,
ortamı,
evet,
geldiler. Evet. Umarız aklı selim galip gelir. Güzel futbol olur. Futbol konuşuruz. Golleri konuşuruz. Tabii ki hata olacak. Futbol hatalar oyunu. Hakemler de hata yapacaklar. Hakem hataları da olacak. Bunları da olgunlukla karşılayabilmek önemli. Hakem hatalarının bir maçta bir takım lehine yapıldığını görüyorsak ertesi maçta da öbür takım lehine yapılıyor. Yani bunlar bile bile yapılmış, efendim sahaya çıkarken bir hakemin evet bu hafta bu hakem bu takımı yendirmek için sahaya çıktı falan gibi bu düzeyde düşünceler artık son derece çağ dışı düşünceler. Yani ülkemiz hakemlerine bu kadar haksızlık yapmanın alemi yok. Ama futbol ortamında baskılar o kadar üst düzeyde ki hakemler rahat görev yapamıyorlar. Ondan dolayı da hata yapıyorlar. VAR denen olayı bir nimet olarak gördük. Henüz onun da tam oturmaması ve randımanını kullanamaması nedeniyle hatalar ön plana çıkıyor. Bu hatalardan sonra bunu fırsat bilip tamamıyla kendi camialarına şirin görünmek, kendi camiaların nezdinde prim yapmak amacıyla yöneticiler vermiş olduğu demeçlerimiz maalesef futbolu bu düzeye getiriyor. Gelelim diğer maçlara. Galatasaray Kayseri'ye gidecek. Kayseri ile oynayacak. Beşiktaş yarın Rize deplasmanında. Diğer maçlarımız var. Umarım futbol tabii ısındı artık 20. hafta sizin de dediğiniz gibi. Ligin altı üstü şekillenmeye başlıyor yavaş yavaş. Sivas'ın bu hafta alacağı sonuç son derece önemli. Çünkü geçen hafta Rize ile berabere kaldılar içeride. O bir acaba Sivas duraklıyor mu? Puan kaybedecek mi? Şeklinde kamuoyunda bir beklenti oluşturdu. Bu da acaba nereye gidiyor Sivas? Rıza Çalınbay'ın daha önce çalıştırmış olduğu takımlarda ikinci yarı genelde bir düşüş olur. Bu Sivas'ta da yaşanacak mı? Sorularını gündeme getirdi. Umarız o düşer bu çıkar. Önemli değil ama futbol güzel şartlarda oynansın. Kesinlikle futbolda öyle. Maçlardan sonra biz futbolu konuşalım. Evet. Çirkinlikleri konuşmayalım. Yarın son derece önemli. Trabzon halkının, Trabzon futbolcularının hakikaten aklı selim davranması, ortamı germemeleri önemli. Fenerbahçelilerin de son derece, Fenerbahçe futbolcuların son derece dikkatli olması lazım. Tahrik edici hareketlerde bulunmamak lazım. Yani toplum psikolojisi malum bir konu. Hele ki Trabzon gibi bir yerde bir Fenerbahçeli futbolcunun yapacağı anlamsız bir el kol hareketi çok çok büyük olaylara da neden olabilir. Ersun Yanal dünkü antrenmanda bunu söylemiş. Bakın teknik adamlar bilinçli. Hüseyin Çimşir de bilinçli. Ama yöneticiler öyle değil. Yöneticiler habire beyanat verip ortamı evet, geriyorlar.
Evet, çok haklısınız. İnşallah dediğiniz gibi maç sonrasında sadece futbolu konuşuruz.
İnşallah, inşallah.
Bir gerginlik yaşanmaz.
İnşallah futbolu konuşuruz diyelim.
En son Ziraat Türkiye Kupası maçlarını sorayım size.
Önümüzdeki hafta son evet 8 maçları oynanacak. Salı günü, çarşamba günü ve perşembe günü oynanacak maçlara baktığımız zaman salı günü bir maç var. Trabzonspor Erzurumspor'la oynayacak. Maç Trabzon'da oynanacak. Çarşamba günü Kırklareli Spor biliyorsunuz. Daha önceki turlarda hep şey yendi. Süper Lig takımlarını yendi. Başakşehir'i eledi, Gençlerbirliği'ni eledi. Bu defa Fenerbahçe'yle oynayacak. Maç Kırklareli'de çarşamba günü 14.30'da. Aynı gün Aytemiz Alanya maçı Alanya Spor Galatasaray maçı var. Perşembe günü de Antalya Spor, Demir Grup Sivas Spor maçları var. Futbolda heyecan ve maçlar üst üste gidiyor.
Herkese başarılar diliyoruz.
Kolay gelsin diyelim.
Bir de basketbolda dün maçlar vardı. Evet, nasıl değerlendirirsiniz?
Euroleague hızla devam ediyor bildiğiniz gibi. İlk yarı boyunca Euroleague'in ilk yarısında geçen senenin Fenerbahçe'si o bizim bildiğimiz Euroleague'de ortalığı kasıp kavuran Fenerbahçe bu sene çok iyi başlamamıştı ama toparlanıyor. Son 7 maçta 6 galibiyet aldılar. Yani
güzel.
Son playoff'a girme konusunda, son 8'e girme konusunda emin adımlarla gidiyorlar. Akşam Berlin'i yendiler 4 farklı. Aslında başta geride gidiyordu ama Berlin'deki soydaşlarımızın büyük desteği vardı. Onu da arkasına aldılar. Seyirci desteği basketbolda çok önemli biliyorsunuz. 74-70 yendiler. Bu akşam Anadolu Efes Kızıl Yıldız'la oynayacak deplasmanda. Anadolu Efes lider şu anda. 21 maçta 18 galibiyetle lider. Çok önemli bir başarı bu. Zor bir maç. Niye Kızılyıldız'ın stadı salonu çok büyük. 20 bin seyirciyle oynuyorlar. Yani basketboldaki seyirci desteği. Bir de kapalı salondaki o ambiyansı düşünün. 20 bin seyirci önünde maç oynamak çok zor. Ve zaten en büyük şeyleri, silahları da bu. Umarım Ergin Ataman, Engin Ataman ve öğrencileri bu akşam bize güzel bir maç izlettirirler diye düşünüyorum. Kolay evet, gelsin diyelim.
Kolay gelsin.
Son cümle, Avustralya açık tenis turnuvası son derece hızla devam ediyor. Simona Halep yenildi dün ve bayanlarda Muguruza ile 21 yaşındaki Sofia Lenin finali oynayacaklar. Djokovic dün Federer'i yendi, finalin bir adı oldu. Bugün de Dominic Thiem Medvedev yarı finali var. Onu kazanan da pazar günü erkekler finalini Djokovic'le oynayacak.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ediyorum.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Spor yorumcusu Ali Kunak konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz internet üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleriyle sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Van, Muş güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle olacak. Ankara parçalı ve çok bulutlu 4, İstanbul parçalı bulutlu 10, İzmir parçalı bulutlu 14, Erzurum çok bulutlu aralıklı kar yağışlı 2 derece olacak. Amsterdam yağmurlu 11, Atina az bulutlu 17, Bağdat az bulutlu 20, Berlin az bulutlu 10, Kiev karla karışık yağmurlu 2, Lefkoşa sağanak yağışlı 16, Londra yağmurlu 13, Madrid yağmurlu 15, Mekke sağanak yağışlı 28, Moskova çok bulutlu 1, New York az bulutlu 7, Paris sağanak yağışlı 14, Pekin az bulutlu 8, Roma hafif sağanak yağışlı 15, Saraybosna az bulutlu 6, Viyana az bulutlu 12 ve Zürih yağmurlu 12 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantımız var şimdi sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek, dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 27-31 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. ABD Dışişleri Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e seyahat uyarı seviyesini en yüksek olan 4'e yükseltti. Vatandaşlarından Çin'e seyahat etmemelerini istedi. ABD yönetimi Pekin'deki büyükelçiliği ile 4 eyaletteki konsolosluklarında acil görevliler dışındaki personeli de tahliye etme kararı aldı. Bu arada ülkede 6. koronavirüs vakası tespit edildi. Yetkililer önceki 5 hastanın Çin seyahatinde virüsü kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Çin'le salgın konusunda çok yakın çalıştıklarını belirterek, "Sanırım büyük ölçüde kontrol altına aldık," dedi. Çin'de ortaya çıkan ve Asya, Avrupa, Amerika, Avustralya kıtalarına yayılan koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 213 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump, Yüzyılın Anlaşması ismini verdiği Orta Doğu planını açıkladı. Plana göre Kudüs, İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul ediliyor, Filistin ise başkenti Doğu Kudüs'ün dış mahalleleri olan İsrail'e bağımlı bir devlet olarak öngörülüyor. Trump'ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner'ın hazırladığı plana göre Filistinli mülteciler topraklarına geri dönemeyecek, Filistin, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacak ve Mescid-i Aksa'da tüm inanç gruplarının ibadet etmesi sağlanacak. Ayrıca plana göre Amerika Birleşik Devletleri yeni Filistin'i tanıyacak, ayrım duvarlarının dışındaki bölgede büyükelçilik açacak. Gazze silahsızlandırılacak ve bölgedeki ülkelere yardımla birlikte 50 milyar dolarlık destek sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı planın İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiği yorumları yapıldı. New York Times gazetesi planı Trump güçlü şekilde İsrail'i kayıran Orta Doğu planını açıkladı başlıklı haberiyle okuyucularına duyurdu. Washington Post gazetesi ise söz konusu planın İsrail'in istediği tüm unsurları sağladığına işaret etti. Gazete ayrıca hem Trump'ın hem de Netanyahu'nun kendi ülkelerinde zor bir dönemden geçerken planın açıklandığına dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'ın yargılanması sürecinde kritik günler yaşanıyor. Hem iddia hem de savunma makamlarının sunumu sona erdi. Trump'ın avukatları, demokratları 2016 seçimine gölge düşürmek ve bu yılki seçime müdahale etmekle suçladı. Senatörlerin cuma günü yapacağı oylamada tanık çağrılıp çağrılmayacağı belli olacak. Demokratlar, Beyaz Saray eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın tanık olarak çağrılmasını istiyor. John Bolton, Beyaz Saray'daki hatıralarını kaleme aldığı kitabında, Trump'ın Ukrayna'nın Joe Biden'ı soruşturmaması durumunda bu ülkeye askeri yardımın askıda tutulmaya devam edilmesini istediğini yazdı. Demokratlar, John Bolton'ın tanık olarak çağrılmasını isterken 4 cumhuriyetçi senatörün desteğini almaları gerekiyor. John Bolton, Beyaz Saray eski ulusal güvenlik danışmanıydı. Böylesi kritik görevlerde bulunmuş kişilerin yazdığı kitaplar basılmadan önce incelemeden geçirilmek zorunda. John Bolton'ın Beyaz Saray hatıralarını anlattığı kitap da inceleme için Ulusal Güvenlik Konseyi'ne gönderildi ve bilgilerin de oradan sızdığı tahmin ediliyor. Donald Trump'ın başı yalnız Senato'daki yargılama süreci nedeniyle değil, 3 yıldır bir türlü engelleyemediği Beyaz Saray'dan sızıntılar yüzünden de ağrıyor. Donald Trump şimdiye kadar 3 kez özel kalem müdürü değiştirdi. Ancak Beyaz Saray'dan bilgi sızmaya devam etti. Sızan bilgilerin çokluğu nedeniyle Donald Trump görevdeyken hakkında en çok kitap yazılan ABD başkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed politika faizini açıkladı. Fed faiz oranını %1.50 ile %1.75 aralığında sabit tuttu. ABD Hazine Bakanlığı, İran Atom Enerjisi Kurumu ve Başkanı Ali Ekber Salihi'nin yaptırım listesine alındığını açıkladı. Konuyla ilgili ABD basınına konuşan bazı kaynaklar, Rusya, Çin ve Avrupalı bazı firmaların yaptırımlardan muaf tutulacağını belirtti. Hazine Bakanlığı'nın konuya ilişkin bir açıklama daha yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada ile ticaret anlaşmasını imzaladı. Trump imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmanın Amerikalı çalışanlar için önemli kazanımlar içerdiğini söyledi. Yeni anlaşmanın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA'dan 4 temel farkı bulunuyor. Bunlar otomobil sektörü, süt ürünleri, fikri mülkiyet hakları ve geçerlilik sürelerinden oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftayı bitirirken bir genel değerlendirme yapacağız sizinle. Yoğun ve hareketli bir hafta yaşadık. Pek çok önemli başlığı var. Onları süremiz yettiğince size soracağız ama... Şuradan başlamak isteriz. Avrupa Parlamentosu'nda mültecilerin konuşulduğu bir ortamda, oturumda Türk bayrağını yırttı. Yunan aşırı sağcı Altın Şafak'ın eski üyesi Ioannis Lagos. Ve tabii çok büyük tepkiye neden oldu. Avrupa Parlamentosu tepki gösterdi. Türkiye'nin tepkisi çok yoğun oldu. Yunanistan'ın bile kınadığı bilgisi var Hürriyet gazetesinde. Nasıl değerlendireceksiniz bu hareketi?
Evet. Yani tabii bu aslında Yunan vekilin yapmış olduğu hareket sadece bu Türk bayrağı ile ilgili değil, sadece Türkiye'ye yapılmış bir hareket olarak kabul edilmemesi gerekiyor. Bu Altın Şafak zaten yükselişini bu ırkçılık üzerinden oturttuğu için, Yunanistan'da da toplumda belli bir bunun karşılığı olduğu için ve daha önceki hükümetler bu tür davranışları destekledikleri için bu vekilin de özellikle Avrupa Parlamentosu'nda böyle bir şeye cesaret etmesi, hani dış politika açısından baktığımızda, diğer taraftan baktığımızda Türkiye'ye de bir avantaj veriyor. Neden? Görüyorsunuz ki işte Yunanların bir vekilinin bile bir devlet olamayacak, bir siyaset kimliğini taşıyamayacak, onun yükünü kaldıramayacak bir biçimde bu tür tavırlara girmesi, Avrupa Birliği'nin özellikle yıllardır işte barış, huzur, ortak tarih, ortak kimlik gibi değerlere vurgu yaparken ırkçılığın bu kadar hızlı bir şekilde Avrupa Parlamentosu'nda yükselmesi ve ses bulması bir anlamda Avrupa açısından da bir risk teşkil ediyor. Dün baktığımızda hem sizin söylediğiniz gibi Yunanistan hükümeti de açıklama yaptı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kendisinin yaptığı hareket hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Türkiye'den açıklama yapıldı. Avrupa Parlamentosu'ndan kısmi de olsa açıklama yapıldı. Ama zannedersem hani bu vekile çok büyük bir ceza verilecektir. Ama bu ceza yeterli değil. Bu ceza bu vekile verilse bile Yunanistan'ın Türk düşmanlığı üzerinden yürütmüş olduğu dış politikadan vazgeçmesi gerekiyor. Bakın Türkiye'de daha önce Mitsotakis gelir gelmez bir şekilde Türkiye'yi tanıyan, Türkiye'de doğmuş birisi olarak, ailesi Türkiye'de görev yapmış birisi olarak bu iki sınır komşusunun bölgede birlikte hareket etmesi, birlikte ortak politika üretmeleri ikisi açısından da faydalı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı bunu dile getirdi. Bu birlikteliği dile getirdi. Ama görüyoruz ki Yunanlılar daha çok ön plana çıkmak istemeyen bir takım Avrupa ülkeleriyle bir takım okyanus ötesi ülkelerin gazına mı geliyor diyelim tabiri caizse kendilerini kullandırıyorlar. Bu da onlara çok büyük zarar verecektir. Çünkü tarihte de gördük ki Osmanlı döneminde, Osmanlı Devleti döneminde o dönemde Fransa için, işte Rusya için, İngiltere için yapmış oldukları hareketler kendilerine zarar verdi. Kendileri maddi ve manevi anlamda büyük sıkıntı çektiler. Yunanistan Türkiye ile baş edebileceğini düşünüyorsa bu doğru bir anlayış değil. Ya da Yunanistan bu tür tavırlarla Batı'yı, Amerika'yı memnun edeceğini düşünüyorsa bugün memnun eder ama yarın bir şekilde çıkarlar söz konusu olunca yine açıkta kalacaktır. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Ben bunu kişisel bir yanlış olarak görüyorum. Bu kişisel tavrı tüm Yunanistan'a ve Yunanlılara yönelik bir düşmanlığa da Türkiye'de özellikle. Yani onların yaptığı ırkçılığa karşı Türkiye'de de bir ırkçılığı işte arttırıcı, özendirici demeç ve tavırlardan da kaçınılması gerektiğini düşünüyorum.
Peki. Yine Avrupa Birliği ile devam edelim. Bugün Avrupa Birliği açısından çok çok önemli bir tarih. Büyük bir kopuş yaşanacak Avrupa Birliği'nden. İngiltere'nin 1973'te başlayan ve iniş çıkışlarla 47 yıl süren üyelik macerası son bulacak. Brexit süreci gerçekleşecek. Bu gece Avrupa Birliği'nden İngiltere resmen ayrılacak. Nasıl değerlendireceksiniz bu kopuşu?
Evet, yani Brexit sonunda İngiltere için hayal olmaktan gerçeğe dönüşebildi. Bu Brexit aslında İngiltere'ye de bu süreçte önemli zararlar verdi. Ekonomik olarak zarar verdi. Hükümetler yıkıldı. Bakanlar koltuklarını kaybettiler. Ve sonuç itibariyle Boris Johnson bu süreci tamamlamış gibi gözüküyor. Çünkü seçimlerde büyük bir oy potansiyeline ulaştı. Şimdi tabii İngiltere'nin Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkması bir Avrupa Birliği açısından değerlendirilebilir, bir de İngiltere açısından değerlendirilebilir. Avrupa Birliği açısından İngiltere bu süreçle birlikte diğer devletlere de bir açık kapı bırakmış oluyor. Artık Avrupa'nın diğer ülkeleri de Avrupa Birliği çatısı altından ayrılabilirler bundan sonraki süreçte. Yine Avrupa Birliği bir ortak medeniyet, ortak ekonomi, ortak savunma bunun gibi vaatlerle birçok ülkeyi birliğe dahil etti. Ve özellikle küçük ülkeler buna inandılar. Ama İngiltere'nin artık çıkması demek Avrupa Birliği rüyasının da yara alması anlamına geliyor. Özellikle Almanya'nın bu dönemde ekonomik anlamda daha çok yük bineceği için kendi ekonomisi açısından da risk taşıyor. Çünkü Avrupa Birliği'ne alınan son dönemdeki Doğu Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri ekonomik anlamda Almanya'ya bağımlı durumdalar. Yani büyük ülkelerin vermiş olduğu, Avrupa Birliği'ne ödemiş oldukları yardımlara bağlı durumdalar. Yani İngiltere büyük bir ekonomiydi. Büyük bir ekonominin Londra merkezi konumundaydı Avrupa'da. Bu süreç tabii ki Avrupa Birliği'ni siyaset anlamında da ve geleceğe yönelik bir ekonomik strateji, işte siyasi strateji, askeri strateji üretme konusunda da etkileyecek. İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra dünyada etkinliğini kaybetti diyebiliriz. Yani Orta Doğu'da 1. Dünya Savaşı sırasında ve Soğuk Savaş sonrasında başta Orta Doğu'da olmak üzere Asya'da, diğer bölgelerde sahip olduğu etkinlik Avrupa Birliği çatısı altında İngiltere'yi daha da kabuğuna çekilmiş bir devlet haline getirdi. Bu İngiltere'nin ekonomisi açısından ve dünya siyasetin yönlendirme açısından ona büyük dezavantajlar getirdi. Aslında hani İngiltere'nin belki de Avrupa Birliği çatısından çıkmaz istemesinin ana nedenlerinden birisi de yani İngiltere çok üreten bir ekonomi değil. Daha çok hani ekonomiyi yönlendiren borsalar üzerinden, finans merkezleri üzerinden yönlendiren bir de tarihte sömürgecilik dolayısıyla birçok ülkeden ucuz ham madde elde edebilen bir ülke konumundaydı. Bunu yitirmeye başladıkça İngiltere ekonomisinde de bunun zararları ortaya çıktı. Bir de yeni ekonomik düzene ayak uyduramadı İngiltere. Yani yapay zekadan tutun da telekomünikasyon bu gibi işte cep telefonu üretimi, yeni silah sistemleri. Burada Uzak Doğu başta olmak üzere Rusya, Amerika çok hızlı mesafe kat ettiler. İngiltere'nin bunlardan geri kalması onlar da şöyle bir korkuya sebep oldu. Yani biz gelecekte artık ABD'ye bağımlı bir ülke mi olacağız? Ya da sınırımızda en büyük kendiler açısından en büyük tehdit olarak kabul ettikleri Rusya'ya karşı biz kendi savunmamızı gerçekleştiremeyeceğiz bu haliyle. Yani artık Brexit süreci bugün gece itibariyle başlamış olacak ve İngiltere dünya siyaset arenasına, dünya ekonomi arenasına yeniden güçlü bir şekilde dönecek. Zaten bunun belirtilerini görüyoruz biz. İngiltere donanmayı geliştiriyor. Donanma konusunda yeni yatırımlar yapıyor. İşte savaş uçakları konusunda yeni yatırımlar yapıyor. Kuzey Buz Denizi'nde artık donanmasını bağımsız bir şekilde yüzdürebiliyor. Rusya ile burada bir rekabet içerisinde. Çünkü İskandinav ülkeleri sonuç itibariyle İngiltere ile çok yakın ilişkileri var. Norveç'in, Danimarka'nın bu tür ülkeleri. Orta Doğu politikasına yavaş yavaş girecektir. Tabii İngiltere'nin Orta Doğu politikasında rol üstlenmeye başlaması ya da Asya'da rol üstlenmeye başlaması Türkiye açısından da bir avantajı oluşturacaktır. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tek başına dünyada artık sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir dış politika üretemiyor. Uluslararası hukuktan uzaklaşmış bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz. Tamamıyla zorla ve tehditle, yaptırımlarla ülkeleri ikna etmeye çalışan, ülkelere diz çöktürmeye çalışan bir Amerika görüyoruz. İngiltere bu anlamda bir dengeleyici unsur olacaktır. Çünkü bölgemizde, Orta Doğu bölgesine ya da Karadeniz'e yakın bir ülke ve İngiltere'nin bu bölgelere girmesi demek Türkiye ile işbirliği yapması anlamına geliyor. Çünkü çok büyük bir NATO müttefiki baktığımızda, Türkiye çok büyük bir NATO müttefiki ve İngiltere'nin tehdit olarak kabul ettiği tüm unsurlar Türkiye ile sınır ve Türkiye ile bir şekilde politik anlamda ilişkileri olan ülkeler. Yani İngiltere'nin Türkiye ile yakın ilişki kurması, özellikle mesela Türkiye son dönemde silah sanayisine çok büyük yatırımlar yapıyor. Biz şimdi F-35'ler konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile sıkıntı yaşıyoruz. İngiltere bu fırsatı değerlendirecektir mesela. Yani Türkiye'nin kendi milli uçağını yapması için Türkiye'nin motor temin etme ve teknoloji transferi konusunda ben çok cesaretli davranacağını düşünüyorum. Orta Doğu'da Libya konusunda mesela son dönemde İngiltere'nin büyük bir inisiyatif aldığını görüyoruz. Burada Türkiye'ye yakın politikalar ürettiğini görüyoruz. Yine Orta Asya başta olmak üzere Karadeniz'de, Irak'ta, İran konusunda Türkiye ile yine bir takım ilişkiler içerisinde bulunarak bölgedeki krizin daha da derinleşmesini önleyebilecek politikalar üretmeye çalıştığını görüyoruz. Bu Türkiye açısından bir avantaj olacaktır. NATO eskiden kaybettiği gücünü yeniden elde edebilecek ya da canlanacak. Çünkü Avrupa Birliği tek çatı altında kendi güvenliğini tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne emanet etmişti. Ama yeni İngiltere ile birlikte İngiltere şunu söyleyecek. Yani NATO'yu tekrar aktif edelim. Burada tek başına Amerika Birleşik Devletleri dünyada bir güç değil. Avrupa'da farklı güçler var. Hani bunları, bu güçleri birleştirebilmek ve ortak bir sinerji oluşturabilmek için NATO'ya daha çok görev vermeliyiz. Daha aktif hale getirmeliyiz bağlamında. Zaten teklifleri vardı. Londra zirvesinde özellikle son yapılan Londra zirvesinde İngiltere'nin. Yani bu süreç NATO'yu da bir şekilde aktif hale getirecektir Aziz Türkan.
Peki, evet, çok çok önemli bir gelişme, sonrasını takip edeceğiz. Tabii hafta boyu konuştuğumuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 100 yılın anlaşması olarak nitelendirilen Orta Doğu Barış Planı. Bu öyle bir barış planı ki Filistin'i tamamen devre dışı bırakan, Kudüs'ün tamamını İsrail'e veren bir barış planı. Tabii ki Türkiye'den, Filistin'den büyük tepkiyle karşılandı. Nasıl değerlendireceksiniz bu Orta Doğu Barış Planı'nı? Bölgeye ne getirir? Önümüzdeki süreçte neler yaşanır?
Evet. Yani bu gerçekten 100 yılın anlaşması. Onu önce söyleyelim. Ama kimin için? Sadece İsrail için 100 yılın anlaşması bu. Filistinler için yani 100 yılın en büyük bir yani anlaşma olarak anlaşma değil. Yani mülteciler, milyonlarca mülteci var Suriye'de, Ürdün'de, Lübnan'da. Ya bunların geri dönüşünü yasaklıyorsunuz. Niye? Çünkü bunlar sonuçta çok büyük bir nüfus olduğu için eğer geri dönerlerse güç oluşturacaklar. İşte Kudüs tamamıyla Araplardan oluşacak. Bu İsrail açısından bir korku. Yani bu korkuyu şu anda Trump avantajını değerlendirerek işte damadının işte Kushner olması bu anlamda İsrail'e avantaj kazandırmış gibi gözüküyor ama Yani anlaşma yürürlüğe girmediği sürece, Filistin tarafı bu anlaşmayı kabul etmediği sürece bir kağıt parçası olmaktan hiçbir öteye gidemez. Bir de biz diğer programlarımızda da Arzu Türkdoğan sık sık vurguluyoruz. Orta Doğu'daki bu krizlerin ana çıkış noktası İsrail ve Filistin sorunu ve İsrail'in tavırları. Vurdum duymaz tavırları, uluslararası hukuk anlamında hiçbir şekilde uymayan tavırları ve bunu yaparken de Amerika Birleşik Devletleri'nin cesaret alıyor olmaları bu süreci bu kadar krize soktu. Yoksa diğer türlü hani Filistin ile İsrail arasında aslında anlaşılabilecek çok büyük fırsatlar vardı. Obama döneminde bu fırsatlar geldi. Ama Netanyahu yönetim olduğu sürece İsrail'de bu barış İsrail'e de barış getirmeyecek. Tam tersi daha da fazla İslam dünyasını, Müslüman dünyasını İsrail'e karşı bilenmelerine neden olacaktı. İsrail burada şu yanlışı yapıyor. Yani ben Suudi Arabistan, Mısır zaten zor durumda. Onları ikna ettim. Onlar bu barışı destekliyor. Tamam, onlar devlet olarak, devlet başkanları olarak barışı destekliyor olabilir. Ama halk bu barışı anlamadığı sürece, bu barıştan bir kazanım elde edemediği sürece, halkı ikna etmediğini sürece, Müslüman dünyasını ikna etmediğini sürece bu barış olmayacaktır. Bir de şöyle bakmak lazım. Yani İsrail Kudüs'ü tek başına elde edebilmek, Kudüs'ü İsrail'e katabilmek için büyük bir mücadele yürütüyor. Ama burada şu hata var. Kudüs sadece Müslümanların bir kutsal şehri değil. Kudüs Ortodoks Hristiyanların, Katolik Hristiyanların, diğer dini unsurların her birisinin kutsal olarak kabul ettiği bir dünya başkenti. Yani o nedenle bu barış planını, bu barış planındaki Kudüs'e yönelik tavrı Rusya da kabul etmeyecektir. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri de kabul etmeyecektir. Vatikan da kabul etmeyecektir. Böyle bir plan olamaz çünkü baktığınızda. Yani biliyorsunuz geçen hafta Macron bir Kudüs'ü ziyaret ettiğinde kendi Fransız dini otoritesine bağlı bir kiliseye girme üzereyken İsrail polisinin yapmış olduğu tavırlardan dolayı tepki göstermişti. Yani bu süreci Avrupa Birliği ülkeleri bu sürece tepki gösteriyor. Siz Kudüs'ün statüsünü bu şekilde uygulamaya koyamazsınız. Evet. Yakında zaten Rusya başta olmak üzere tepkiler gelecektir. Ama burada tabii ki bir de Filistin-İsrail barışında bazı aktörler var. İşte Obama döneminde Türkiye bir aktör rolünü üstlenmişti. Yani arabuluculuk rolünü üstlenmişti ve o anlaşmanın yürütülmesi için çaba göstermişti. Ama şimdi Türkiye bu süreçte yok. İşte başka baktığımız zaman Rusya bu süreçte yok. Avrupa Birliği bu süreçte yok. Kim var? Damat, yani Trump'ın damadı var. Kushner var. Bütün her şeyi damada bırakmış. Diğer taraftan da Trump ve Netanyahu. Yani üç kişi sonuç itibariyle bir barış anlaşması ortaya koymuşlar. Buna da 100 yılın planı diyorlar. Burada bir de parayla Filistinleri ikna edeceklerini düşünüyorlar. Yani biz 50 milyar dolar vereceğiz size bu planı kabul ederseniz. Bu 50 milyar dolar da Gazze'ye harcamış olacaksınız. Parayla bu işi yapabileceklerini düşünmeleri de büyük bir hata. Zaten başta Hamas olmak üzere Mahmud Abbas da bu barış planını kabul etmediklerini ve daha önce İsrail ile yapılmış olan anlaşmalardan da çekildiklerini açıkladılar bugün sabah. Yani demek ki gösteriyor ki bu 100 yılın barış planı bir anlam ifade etmiyor Filistinler için.
Peki. Şimdi bir de Çin'den yayılan, bütün dünyaya yayılan bir hastalık söz konusu, koronavirüs. Şu anda TRT Haber'de bir son dakika koronavirüs bilim kurulu toplandı başlığıyla. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar var. Türkiye'de kesin koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Tabii büyük bir tehlike dünya için. 170 kişinin öldüğü bilgisi var ama bilgilerin de ölü sayısının da şu anki durumunda sanki saklandığı Çin tarafından böyle bir kaygı da yaşanıyor. Orada bulunan 37 Türk Türkiye'ye getirilmeye çalışılıyor. Nasıl değerlendireceksiniz koronavirüsü? Onun dünyaya etkisi önümüzdeki süreçte ne olabilir?
Şimdi koronavirüs dolayısıyla Çin'de hayat durdu. Wuhan işte başta olmak üzere tüm şehirlerde okullar kapandı, ertelendi açılmaları, şirketler, uluslararası şirketler ofislerini kapattılar. Tüm yabancı çalışanlar, uzmanlar Çin'i terk ediyor. Dünyada diğer ülkelerin bu konuda çok hızlı tedbirleri aldığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin de bugün Sayın Bakan'ın açıkladığı bilim kurulu toplaması koronavirüs konusunda eğer herhangi bir risk çıkması halinde nasıl bir tavır alınacağı, hangi hastanelerde bununla ilgili işte bir bölüm oluşturulacağı ile ilgili zannedersem bunları açıklıyor ama bir risk var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz dünyada e-ticaret konusunda Çin çok gelişmiş. Yani Hong Kong üzerinden ve Çin üzerinde dünyanın her yerine postayla başta tekstil olmak üzere birçok ürün geliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri buna kısıtlama getirdi. Ama bu ürünlerin Türkiye'ye girişi devam ediyor. Bunları engellemek lazım. Yani Çin'den alışverişi, e-alışveriş konusuna Türkiye'nin bir an önce kısıtlaması gerekiyor. Kısıtlama yapması gerekiyor. Çünkü virüs bu şekilde bulaşıyor. Yani insanların kullandığı elbiseler ve malzemeler üzerinden de bulaşabiliyor. E-ticarete mutlaka yaptırım getirmesi gerekiyor. Dün zaten Türk Hava Yolları uçuşları durdurduğunu açıkladı. Ama bu koronavirüs dünyanın ekonomik büyümesine önemli oranda da olumsuz bir şekilde etkileyecek. Ha Türkiye'yi olumlu etkileyecektir ekonomik anlamda ama Çin'i ve diğer büyük başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onları olumsuz etkileyecektir. Sağlık çok önemli. Türkiye'ye girmemesi için bir şekilde hızlı tedbirler almak lazım.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.